Ayrım 3.
1945'in Nisan ayında Saraybosna kurtarıldığında Balkanlarda 75 bin Müslüman ölmüştü. Bu sayı Hırvatya'da Sırp ölülerinden daha fazlaydı. Dayı'nın babası 13. SS Birliği Hançer'de savaşan bir yakını sayesinde Almanlardan edindiği bir özel izinle ailesinin İstanbul'a kaçışını hazırlamıştı. Oğullarını savaşmayan bir ülkede büyütmek, okutmak istiyordu. Korkusuz yaşamak, çalışıp kazanmak ve kazancını keyifle yemek istiyordu. Trenle İstanbul'a doğru yola çıkacakları günün sabahında kahvaltıyı erkenden hazır etmişti karısı. Çocuklarını uyandırmak için bir gün önce 18 yaşına basan büyük oğlunun, sonra da küçük oğlunun kapılarını tıkırdatmıştı. Mutfağa geçip çayı demlemişti. Bir türlü kalkmak bilmeyen büyük oğluna seslenmişti mutfaktan. Çocuk görünmeyince odasına kadar gidip tekrar vurmuştu kapıyı. Bu kez daha hızlı. Hiç ses gelmiyordu içeriden. Kapıyı açıp içeri girmişti. Yaktığı lambanın ışığı bozulmamış yatağa bırakılmış bir mektuba düşüyordu. Mektubu elleri titreyerek okumuştu. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizinle gelmiyorum. Ben ideallerimin peşinde gidiyor, dağlara çıkıyorum. Sakın benim için üzülmeyin, beni beklemeyin ve aramayın. Siz bu mektubu okurken ben dağda olacağım. Bu davada başarılı olursak, nerede olursanız olun, ben sizi mutlaka bulurum. Beni bağışlayın. Sizi çok seven oğlunuz Fikret. Sesi yürekler parçalayan bir çığlıktı annenin. Fikret dağlara çıkmıştı. Tito'nun birliklerine katılmıştı. Devrim başarılı olunca orduda kalmış, yükselmiş, Yugoslav ordusunun sayılan, sevilen bir subayı olmuştu. Yıllar sonra bir resmi ziyaret sırasında Türkiye'ye gelmişti. Yugoslavya'dan ayrıldığında 12 yaşında küçük bir oğlancık olan kardeşi de harbiye çıkışlı, yakışıklı bir kurmay subaydı Türk ordusunda. Ağabeyiyle buluşmak üzere izin almış İstanbul'a gelmişti. Yıllar sonra buluşan iki kardeş üstlerinde Yugoslav ve Türk Cumhuriyetlerinin subay üniformaları kol kola bir baştan bir başa yürümüşlerdi Beyoğlu'nda. Sonra annelerinin evine gitmiş, üstlerini değiştirip geri dönmüşlerdi Beyoğlu'na. Balık pazarında bir meyhaneye girmişlerdi. Aralarında yarı Boşnakça, yarı Türkçe, sıkıştıklarında Almanca ve İngilizce konuşarak hasret gidermişlerdi. Rakıları devirip devirip Rumeli türküleri, sevdalinkalar söylemişlerdi. Zil zurna sarhoş olmuşlardı. Hikmet sarhoşluğun etkisiyle hükümeti eleştirmeye başlamış, giderek coşmuş, ağız dolusu küfüre dönüştürmüştü eleştirilerini. Fikret susturmaya çalışmıştı kardeşini. Ödü patlamıştı. Hesabı acele ödeyip çıkartmıştı meyhaneden Hikmet'i. Bir taksiye atlayıp Kumkapı'ya gelmişlerdi. Kumkapı meyhanelerinde oryantal seyretip saz dinlemişlerdi. Sabaha karşı tan ağrırken Arnavutköy'de bir işkembecide çorba, güneşin ilk ışıklarında Emirgan'daki çınar altında çay içmişlerdi. Sonra Hikmet soyunmuş, kendini sabahın ayazında boğazın serin sularına bırakmış, akıntıyla sürüklenmiş ve bir takının ipine asılıp geri dönmüştü de ancak ayılabilmişti. Eve dönerken gazete almışlardı. Sabah gazetelerinde kardeşinin bir gece evvelki siyasi eleştirilerinin aynını görünce inanamamıştı Fikret. Kardeşi onu gazetelerde yazanları okurken dalıp dalıp gitmişti. Ertesi gün babasının mezarını ziyaret edip annesinin elini öpüp Belgrad'a dönmüştü. Sevgili yeğeni Raziye ta Saraybosna'dan Belgrad'a ziyaretine gelmişti. Hem dayısını görmek hem İstanbul'dan getirilmiş armağanları almak için. Dayısındaki durgunluğu hemen fark etmişti. "Ne oldu dayı? Eskileşenden eser yok," demişti Raziye. Uzun süre susmuş, ne diyeceğini bilememiş, sonra kırık bir sesle konuşmuştu dayısı. Hayatı kaçırmış olduğumu anladım kızım. Bir gençlik hatası bir ömrü alıp götürmüş. Geri dönmek içinse artık çok geç. Dayı, sen bu ülkede en iyi mevkilerdesin. Hiçbir sorunun olmamalı. Ben bir şehrin akarsularına sabahın ilk ışıklarında kendimi hiç bırakmadım. Hükümete ağız dolusu hiç sövemedim. Ne ayık ne de sarhoşken. Raziyem, hayatı kaçırmışım, kaçırmışım. Dayı kahkahaları üç ev öteden duyulan o eski dayı olamamıştı bir daha. İçinden geçenleri bilememişlerdi ama onun İstanbul dönüşünden sonra değiştiğini hep bilmişlerdi. gönül ve hayal kırıklıklarını anlatmamıştı ailesine. Müslüman mezarlarının ailelere haber bile verilmeden parklara, yüksek binaların inşa edileceği arsalara dönüştürülmesini sessizce izlemişti. Tito'nun camileri müzeye, depoya, ahıra çevirmesine ya da yerli bir etmesine ne kadar içerlediğini kimseye söylememişti. Müslümanların derneklerini, okullarını en çok da 1530'dan bu yana sürüp giden 400 yıllık Gazi Hüsrev Bey Vakfı'nı kapatmasını, yok etmesini içine hiç sindiremediğiydi. Tito'nun Müslümanları kayırmaya 3. Dünya ülkelerinin liderliğine soyunduktan sonra başlamış olmasının, Arap ülkelerine adı Ahmet, Mehmet, Mustafa olanları atamaya özen göstermesinin içtenliğine inanmadığını da söze dökmemişti. Bir yanardağ sadece kendi yüreğinde patlayıp sönmüştü ve söndüğünde külleri sadece onun gönlünü mezara çevirmişti. İstanbul bozgununun dışında yalnızca tek bir kere sizinler gibi olmuştu dayısının gönül kırıklığını Raziye Hanım. Damadı Burhan'ın babasını da bulunduğu bir akşam yemeği sohbetinde laf lafa açmış, Tito'nun özel mülkleri devletleştirmesinden söz edilirken dünürü, İstanbul'a göçmüş akrabaların haklarını yollayamaz olduğumda çok üzüntü duymuştum. Yıllarca her ay iratlarını, erzaklarını, tenekelerle travnik peynirlerini sektirmeden göndermiştik. Ne yaptılar, nereye geçindiler bunlar kesilince? Bu rejimi bilmeyen insanlara nasıl anlatırsın yüzlerce yıllık arazilerinin Tito'nun keyfiyle artık onlara ait olmadığını, demişti. Dayısının Tito sevgisini bilen Raziye Hanım tedirginlikle kıpırdanmıştı yerinde. Şimdi yine o bitmez tükenmez politik münakaşalardan birine başlayacaklar diye düşünmüştü. Tito'yu ölümüne tutanlar da Tito'nun ülkeye yaptığı iyiliklerin tümünü görmezliğe gelerek onu karalamak isteyenler hep yaparlardı bunu. Sonu gelmez ağızdalaşlarını. Sen İstanbul'dakiler için hiç üzülme azizim. Üzüleceksen bizlere üzül diye yanıtlamıştı dayısı. Sesinde derin bir hayal kırıklığı vardı. Şaşırıp kalmıştı Raziye Hanım. Raziye Hanım'ın gözünde sevdiklerini üzen, kıran şehirdi İstanbul. Nifak sokan şehirdi. Kızının komşunun oğluna kaymakta olduğunu görünce dar kaçırmıştı İstanbul'dan Saraybosna'ya. O evini dağıtmayacaktı. Ailesini birlik ve beraberlik içinde tutacaktı. Yugoslavya'nın da sembolü olan birlik, beraberlik içinde. Bir yıl sonra üniversiteye başlamıştı Nimet'a. Orada Burhan'la tanışmıştı. İlk aşkını çabuk unutmuştu. Burhan yakışıklıydı. Çok eski bir Boşnak ailesinden geliyordu. 2 yıl sonra mühendis çıkacaktı. Raziye Hanım bu kez itiraz edecek bahane bulamamıştı. Burhan diplomasını alır almaz evlenmişlerdi ve Nimet'a ilk yıllar çok sevmişti kocasını, mutlu olmuştu. Ama hayat zaman içinde tek düze rayına oturduğunda Nimet'a ölene kadar hep çalışmak, eve para yetiştirmek ve çocukları büyütmenin dışında hiçbir ufku olamayacağını görmüştü. Gri, yoğun bir sisin içine girmek gibiydi, önünü görememek. İşte tam o noktada, o boğulma noktasında rastlamıştı Stefan'a. Sisin içinde sarı, sıcak, ince bir ışık gibiydi gizli aşkı. Bir maytap gibi parlamış, Nimeta'nın etrafını aydınlığa boğmuş, sonra sönmüştü. Sonsuza kadar sis vardı yine. Öğleden sonra çocuklar okuldan döndüklerinde Nimet'e hala telefonun yanındaki iskemlede dimdik oturmuş duvara bakıyordu. Bacaklarına sürtünüp duran Bozo'yu bile fark etmeden. Akşam Burhan karısını kliniğe götürürken arabada yanında oturan doktora vicdan azabı içinde anlatmıştı. Karısını işinden dolayı çok yalnız bıraktığı için suçluydu. Tek başına hem çocuklara yetişmek hem de çok stresli, sorumluluk isteyen bir görevde bulunmak Nimeta'yı bir bunalıma sürüklemişti. İşlerini bir an önce yeniden düzenleyecek ve artık hep Saraybosna'da ailesinin yanında kalacaktı. Onlara daha iyi bir yaşam verebilmek için koşuşturup durmuştu sağda solda. Ama demek ki mutluluğun yolu daha çok para kazanmaktan, daha iyi şartlarda yaşamaktan geçmiyordu. Evine refah getirmişti ama bu kez de huzuru kaçırmıştı elinde. Şimdi karısı bunalımda, çocukları başıboş, kendi şaşkındı. Ailesinin tüm fertleri mutsuzdu. Bu mutsuzlukta kendine düşen payın bilincindeydi Burhan. Bilmediği, karısı kendi cehennemini yaşarken ülkesinin de bir cehenneme adım adım yaklaşmakta olduğuydu. Nimeta klinikte yatarken Yugoslavya'yı kan gölüne çevirecek oyununu sahnelemeye başlamıştı kader. Nisan 1987. Sırbistan komünistlerinin lideri Slobodan Milošević, aziz dostum Cumhurbaşkanı Stamboliç tarafından Kosova'da yine azmış bulunan Sırp azınlığı teskin etmek üzere Kosova'ya yolcu edilirken ipleri kendi lehine çekiştirmeyi planlıyordu ama kaderin ağları bu denli hızlı öreceğinden haberi yoktu. Slobodan Milošević ile Ivan Stamboliç, Belgrad Hukuk Fakültesindeki öğrencilik yıllarından beri çok yakın arkadaştılar. Ivan Stamboliç, üniversite yılları boyunca da parti içinde çalışmakta olduğu için Milošević'ten çok daha önce yükselmişti. Ama arkadaşını her zaman kollamıştı. Milošević, partideki ilk işini bile Stamboliç'e borçluydu. 25 yıllık bir kader birliğinin sonunda bu iki arkadaş ayrılmaz bir ikili oluşturmuşlardı. Milošević hem Komünist Parti'nin lideri hem de Stamboliç'in sağ koluydu. Stamboliç, Kosova'ya ilk ziyaretini 6 Nisan 1986'da yapmıştı. Nüfusunun %90'ı Arnavut olan Kosova'da ayrılıkçı eylemci Bulatović'in tutuklanmasına tepki olarak Kosova Sırpları 10 bin imza toplamışlardı. Gerginlik had safhaya ulaşınca havayı yumuşatmak için Stamboliç Kosova'ya gitmek zorunda kalmıştı. Bir yıl sonra Sırplar yine azmışlardı ve onları teskin etmek için yine Belgrad'dan yetkili bir kişinin Kosova'ya gitmesi gerekiyordu. Stamboliç bu iş için hayatta en güvendiği dostu Milošević'i seçti. En güvendiği dostunun onu sırtından hançerleyerek Sırpların liderliğine soyunacağını aklına bile getirmiyordu. Ama Milošević'in planları, ihtirasları ve yardakçıları vardı. Baş çömezi Belgrad televizyonunun başındaki Dušan Mitević, televizyonunun gücünü öylesine kötüye kullanacak, Sırpları öylesine tahrik edecek, halkı kurmaca senaryolarla öylesine dolduruşa getirecekti ki Yugoslavya'nın Milošević'in rehberliğinde eceline koşuşunu hiç kimse durduramayacaktı. 24 Nisan 1987'de Milošević, Kosova Polje'deki kültür evinin kapısında binlerce Sırp tarafından karşılandı. Polis bir ayaklanmaya karşı her türlü tedbiri almıştı. Televizyon kameraları, diğer cumhuriyetlerden gelmiş medya mensupları ve gazeteciler civardaki evlerin balkonlarından, pencerelerinden sarkıyorlardı. Nimeta 3-4 ay önce işine geri dönmüştü. Klinikte geçirdiği 2 aydan sonra bir sürede evinde kalmış, işe gitmemişti. Ivan Nimeta'ya evde halledebileceği yazışmaları ve bazı tercümeleri yollayarak evinde bir iş ortamı yaratmıştı. Yeni yılda dönmüştü işinin başına. Onu uzun süre şehir dışına yollamamışlardı. Artık geçirdiği bunalımdan hiçbir iz taşımadığına göre mesleğinin gereğini yapmaya başlamalıydı yavaş yavaş. Stefan onun hastalığını duyduğunda Londra'daydı. Çiçek ve kart yollamakla yetinmişti. Hayatını karma karışık ettiği kadını daha fazla hırpalamak istemiyordu besbelli. Burhan karısı kliniğe kaldırıldığı andan itibaren çocuklarıyla ilgilenebilmek için kline bir başka mühendis arkadaşını yollamıştı. Raziye Hanım kendi evinden çıkıp onların yanına yerleşmişti. Nimeta klinikten çıktıktan sonra da dönmemişti evine. İçkisine ve zararlı arkadaşlıklarına göz kulak olmak için yanlarında kalmak istemişti bir süre daha. Annesinin sürekli işlerine burnunu sokacağını bildiği halde aldırmamıştı Nimeta. Günün macerasını yeniden başlatmaya hiç niyeti yoktu. Zaten Stefan Londra'daydı ve bir iki geçmiş olsun telefonunun dışında hiç konuşmamışlardı. Gönlü öylesine kırıktı ki bu ilişkinin tamamen bittiğine inandırmıştı kendini. Ölünceye kadar görmeyecekti Stefan'ı, düşünmeyecekti de. Ama Nimeta kameraman arkadaşıyla Kosova'ya yola çıkarken içinden bir ses ona Stefan'a karşılaşacağını tekrarlayıp durmaya başlamıştı. Gazetecilerin toplandığı otelde Zagreb'ten gelenlerin arasında göremedi Stefan'ı. Kimseye sormaya da cesaret edemedi. Milošević'i dinlemek için nereden çıktıkları belli olmayan on binlerce Sırp konuşmanın yapılacağı kültür evinin önüne birikmişti. %90 çoğunluğu Arnavut kökenli olan kente sanki gökten zembillerle inmişlerdi. Sırplar kültür evinin kapısını zorlarken coplu polisler halkın kapıya yığılmasını önlemeye çalışıyor, aşırıya kaçan göstericilerden Milošević'i koruyabilmek için insanları itip kakıyorlardı. On binlerce kişinin içeri alınabilmesi imkansızdı. Polisler megafonlarla insanları sakin olmaya davet ediyorlardı. Birdenbire sokağın köşesini tutmuş olan bir kamyondan polislerin üzerine taş parçaları yağmaya başladı. Aynı anda Sırplar da taş atanlara müdahaleye davranan polislere "Katiller, katiller!" diye tempo tutarak bağırmaya başladılar. Binanın kapıları sımsıkı kapatılmış olduğu için holde sıkışıp kalan medya mensupları dışarıdaki kıyameti duyuyor ama neler olup bittiğini anlayamıyorlardı. Milosevic balkondan bir sürü olup biteni seyrettikten sonra hayatının akışını değiştirecek olan konuşmasını yapmak üzere aşağı indi. Onu gördükleri anda polislere ve hükümete "Katiller, katiller!" diye haykıran Sırplar bu kez "Slobo, slobo!" diye tempo tutmaya başladılar. Milosevic Kosova'ya Cumhurbaşkanı tarafından Sırpları azdırmak değil teskin etmek için yollanmıştı. Üstelik kimsenin Sırpları dövdüğü filan yoktu. Ama Milosevic orada bulunduğu zaman içinde Kosova Sırplarının rüzgarını arkasına aldığı takdirde varacağı noktayı görmüştü bile. Artık ağzından çıkan sözlerin ne denli kışkırtıcı, ne denli gerçeklere aykırı olduğunun hiçbir önemi kalmamıştı. Nimeta, holdeki kalabalığın arasında sıkışmış kalmıştı. İçeridekiler havasızlıktan boğulmak üzereydiler. Ama o anda Milosevic'i duyabilen medya mensuplarının yüreklerindeki sıkışmanın havasızlıkla ilgisi yoktu. Onlar bu konuşmanın böylesine azmış, gözü dönmüş Sırpların nerelere götürebileceğini tahmin edebiliyorlardı. İşin komik yanı, Milosevic Sırplara "Bu topraklarda sizleri kimse dövemez, kimse size yan bakamaz" diye bas bas bağırırken, kültür evi civarında görev yapmaya çalışan Kosova polisinin arasında Sırplar tarafından yumruklanmayan, tartaklanmayan, taşa tutulmayan tek bir polisin kalmamış olmasıydı. Milosevic'in söylediklerinden yüz bulan diğer konuşmacılar, mitinge Kosova'nın otonomisinin acilen kaldırılmasını talep eden ve Arnavut liderleri suçlayan konuşmalarla devam ettiler. Dramatik ses tonlarıyla bağıra çağıra Belgrad'ı yardıma çağırıyorlar ve Sırpların Arnavut asıllı komşularından dolayı ölüm tehlikesi içinde yaşadıklarını aykırıyorlardı. Kültür evinin alt katında sıkışıp kalan gazeteciler dışarıda ne olup bittiğini pencere kenarlarına doluşarak anlamaya çalışıyor ancak duyabildikleriyle yetiniyorlardı. "Bu iş çığırından çıkıyor Nimeta. Bir kat daha çıkıp balkondan bazı görüntüler almaya çalışacağım," dedi Met. "Ne diyorsun, duyamadım," diye bağırdı Nimeta. "Yukarı çıkalım diyorum, yukarı. Balkondan çekim yapmak istiyorum. Sen git, ben de geliyorum." Nimeta kalabalığı yararak merdivenlere doğru ilerlemeye çalıştı. Met'i göremiyordu. Belki asansöre gitmiştir diye düşündü. Merdivenlerin önüne gelebildiğinde saçı başı didik didik olmuştu. Merdivenler nispeten boştu. Nihayet rahat bir nefes aldı. Yukarıdan koşarak biri iniyordu. Met'in onu almaya geldiğini sanarak yukarı baktı ve nefesi tekrar kesildi. "Nimeta! Stejo! Ne işin var burada senin? Ben de haberci değil miyim? Ben seni Londra'da sanıyordum. 2 ay önce döndüm. 2 ay önce ha." Sesindeki hüzün belli oluyordu Nimeta'nın. "Seni aramadım çünkü bana izahat vermeye mecbur değilsin. İzahat vermek için söylemiyorum. Seni aramadım çünkü Stefan, nedenini merak etmiyorum. Biz dost değil miyiz Nimeta? Her zaman dostuz." "Buna sevindim," dedi Stefan. "İyi misin artık? Rahatsızlığın tamamen geçti mi? İçki problemimi mi soruyorsun, uykusuzluğumu mu yoksa geçirdiğim bunalımı mı? Ben sana ne çok zarar vermişim Nimeta. Aldırma Stefan, her iyi şeyin bedeli yüksek olur. Artık içki sorunum kalmadı, bunalımdan da çıktım. Uyku uyuyamazsa bir ilacım var, onu yutuyorum. Sağlığına kavuştuğuna sevindim Nimo. Kocan iyi mi?"
"İyi."
"Yahana?"
"İyi."
"Fiko nasıl?"
"Fiko da iyi, annem de iyi, Mirsa da, İvan, Sonya, hepsi iyiler. Bozo bile çok iyi. Bozo bizim kediydi, hatırladın mı?"
Stefan kısa bir süre ne diyeceğini bilemeden durdu. Sonunda "Bu çirkin miting bitince bir yerde bir şeyler içelim mi?" diye sordu.
"Bunu sen mi soruyorsun? Beni görmek istemeyen sendin. Eski günlerin hatırına dostça bir kadeh içki."
"İçmeyelim Stefan. Bizim ev halkının, kedi dahil, mutlu olabilmesi için benim senden uzak durmam gerekiyor." Stefan iki basamak aşağıda durmuş yukarı doğru bakıyordu. Birden kollarını uzatıp Nimeta'yı kendine doğru çekti. Başını Nimeta'nın karnına dayadı. Bir süre öyle kaldılar. Sonra "Anlıyorum.
Hoşça kal anne Meta, dedi yavaşça. Kalın basamakları koşarak indi gitti. Tırmanacak gücü kalmamış gibi merdivenlerin basamaklarına oturdu Nimet'e. Bu Allah'ın cezası sırıklar ne zaman assalar benim de içimde fırtınalar kopar diye düşündü. Usul usul bir yara tekrar kanamaya başlamıştı yüreğinde. Bir hafta sonra ofiste ertesi günün programını hazırlarken Milos kendi masasında seslendi. Nimo, telefonunu yanlışlıkla bana bağlamışlar. Seni Zagreb'ten arıyorlar. Dizlerinin bağı çözülür gibi oldu Nimeta'nın. Sesini kontrol etmeye çalışarak sordu. Kimmiş? Bilmem, hattı sana aktardım. Nimeta, toparlanabilmek için birkaç kere çaldırdı önündeki telefonu. Sonra elini uzatıp açtı. Alo, Nimeta, ben Stefan. Sesinin titremesine engel olamadan konuştu. Evet, nasılsın Stefan? Sana bir bilgi aktarmak istedim. Ne bilgisi? Milosevic'in Kosova'daki konuşmasıyla ilgili. Nimeta iskemlesinde dikildi. Dinliyorum Stejo. Bak, niyetim seni rahatsız etmek değil ama bu bilgiyi duymak istersin diye düşündüm. Dinliyorum. Bizim doğaçlama olduğunu sandığımız o konuşma. Oraya toplanan binlerce insan, taş dolu kamyon, polisin üzerine yürümeler. Her şey 4-5 gün önceden planlanmış Nimeta. Hepsi planlıymış, hepsi tezgahmış. Kim? Kim planlamış? Elbette Milosevic. O günün olayları kimin işine yaradı dersin? Her neyse. Sana bunu aktarmak istedim. Sen bu bilgiyi istediğin gibi kullan. Kaynak sorarlarsa Belgrad'dan öğrendim Nimo. Emin yerden hani. Sağ ol Stejo, dedi Nimeta. İvan'la konuşacağım. Hoşça kal. Böyle yağlı bir lokma yakalarsam sana yine haber veririm, dedi Stefan. Telefonu kapattıktan sonra Nimeta bir süre düş kırıklığı içinde oturdu. Onunla sadece bir meslektaşla konuşur gibi konuşmuştu. Bir sigara yaktı ve bitirene kadar bekledi. Sonra Ivan'ın yanına geçti. Bir gazeteci arkadaşım Belgrad'dan sızan bir fısıltı haber verdi bana, dedi Ivan'a. Nedir, neden verdi, diye sordu Ivan. Ne olduğunu anlatacağım. Neden dersen bana bir vicdan borcu olduğunu sanıyor ondan, dedi Nimeta. Eylül 1987. 1974 yılında Tito, halkının %90'ı Arnavut olan Kosova'da Arnavutlara bazı haklar tanımıştı. Bu haklar sayesinde hükümette birçok önemli pozisyonda Arnavutlar bulunuyordu.